Ayrım 2.
Hafif batı müziği alanda çok sevilen sesler olmuşlardı. Sevinç Ters radyodaki şarkılarına büyüdükten sonra da devam etti. Ünü daha da arttı. Ayrıca bir gün geldi benim lisedeki sınıf arkadaşım Yaşar Güvenir'in de sesini ve müziğini radyodan duymaya başladık. Zaten müzik onun küçük yaştan beri en meraklı olduğu alandı. Lisenin bir piyanosu vardı, onda çalardı. Ayrıca akordiyonu da vardı. Bir sınıf etkinliğinde onu da dinlemiştik. Bir defteri vardı, bazı tango metinleri orada yazılıydı. Sesi de çok etkiliydi. Bu yetenekleri sadece bizim lisede değil, Ankara'nın müzikle ilgili çevrelerinde de duyulmuştu. Bunun sonucu olarak Yaşar'a Ankara Radyosu'nda müzik yayını yapan Şevket Yücesaz Orkestrası'ndan öneri gelmişti. O da orada çalıp söylemeye başlamıştı. Tabii biz sınıf arkadaşları bundan gururlandık. Sonradan daha da gururlanacaktık. Çünkü Yaşar Güvenir sadece sesi ve piyanosuyla değil, besteleriyle de Türk müzik tarihinin başarılı müzisyenlerinden biri olacaktı. O zamanlar pop müzik diye bir deyim yoktu. Ama bu kavram popüler müzik karşılığı ise o dönemin pop müziği herhalde tangolardı. Tangoların ünlü bestecileriyle solistleri de herhalde pop besteci ve veya pop star diye adlandırılabilirlerdi. Yaşar Güvenir de onlardan biriydi. Dönemin bugün sahnede olsalar pop star unvanını taşıyabilecek tango solistlerinin en ünlüsü Celal İnce'ydi. Yaşar onu Celal Ağabey diye anardı. Onun da besteleri vardı. Onun gibi İbrahim Özgür'ün de. Şecaettin Tanyerli daha sonraki yılların ünlü solistlerindendi. İlham Gençer ve Ayten Gençer de öyle. Tabii bu solistlerin çoğunun ilk okuduğu şarkılar Türkiye'nin artık klasikleşmiş tangolarıydı. Onların bestecileri de ünlüydü. Necip Celal Antel, Fehmi Ege, Necdet Koyutürk. Pop bestelerimiz ve bestecilerimiz. Düğünlerin en ünlü şarkısı Sevdim Bir Genç Kadınıydı. Şimdi hepsi sırasıyla aklıma değil ama içinde hatırladığım kadarıyla şöyle sözler vardı. Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Bu tangoyu herhalde sadece o yılları değil, daha önceki ve daha sonraki yılları yaşayanlar da hatırlarlar. Yakın zamana kadar hala çalınıyor, dinleniyordu. Belki hala öyledir. Bu Türkiye'nin ve Türkçenin ilk tangolarından biriydi. Necip Celal Antel'in yapıtıydı. Antel sonradan öğrenecektim, aslında bir klasik batı müziği bestecisiydi. Sonatları vardı, bir violonsel konçertosu vardı. Fakat ününü çok daha popüler olan tangolarıyla yapmıştı. Suna diye hatırladığım tango da galiba onundu. Suna, bakışlarının esiriyim çok zaman. Bunlara daha sonraları Fehmi Ege'nin, Necdet Koyutürk'ün tangoları da eklenecekti. Mesela Koyutürk'ün Papatya'sı. Papatya gibisin, beyaz ve ince, ruhum eziliyor seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden, nedir bu çektiğim senin elinden? Bu sonuncular benim ilk aldığım dans dersleri sırasında henüz ortaya çıkmamıştı veya yaygınlaşmamıştı. En azından bizim repertuarımızda yoktu. Fakat hepsinin ortak paydasında aşık olan erkeğe acı veren öğeler vardı. Kalbin hem de durmadan ağlaması, bakışlara esir düşülmesi, ruhun ezilmesi gibi. Yani bu tangolara göre aşık olmak denilen duruma girmek biraz mazoşizmle mümkün oluyordu. Acı çekmekten hoşlanacaksın ki aşık olabilesin. Hoş, bu sadece bizim tangolara özgü bir şey değildi. Aşk edebiyatının genel kuralı öyleydi. Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Tahi ile Zühre'den başlayarak aşk masallarının, romanlarının, aşk şiirlerinin çoğu aynı havadaydı. Bu sadece bizde değil, başka ülkelerde de öyleydi. Benim aklıma takılan şuydu. Masallar, romanlar, şiirler o havada olabilir ama tango eğlenmek için yapılıyor, müziği de hareketli. Sözleri biraz neşeli olsa daha iyi olmaz mı? Ama tabii bu düşüncemi mesele yapmıyordum. Benim o tango dersleri sırasındaki işim böyle teoriler üretmek değildi. Teyzemin veya mülakat ablanın öğretilerine uymaktı. Biraz da ötekileri öğrendim veya öğrendiğime inandım. Foxtrot denilen dans tangonun çabuk olanı gibiydi. Bir de rumba vardı ama o ya foxtrotla aynıydı ya da biz öyle yapardık. Valse gelince o sadece dönmeyi değil, o dönüş sırasında kendi başının dönmesini önlemeyi de gerektiriyordu. Çaresi bir süre döndükten sonra dönüşleri müziğe uygun olarak yavaşlatmaktı. Hatta bazen de dönüyormuş gibi yaparak yerinde saymaktı. Radyonun çaldığı Viyana valslerinin temposunu izleyerek bütün o usulleri öğrendim. Ama bir de ters dönüş vardı. Bir süre soldan sağa döndükten sonra birdenbire yön değiştirip sağdan sola dönecektiniz. İşte o kolay bir şey değildi. Onu öğrenmeme ne hocalarımın dersleri yetti ne de benim yeteneklerim. Ama öğrendiklerim de artık gerektiğinde dans edebilmeme yetiyordu. Düğünlerde, derneklerde genel istek üzerine tanıdık kızları dansa kaldırabiliyordum. Bazı kadınlar. Kızlarla konuşmak, dans etmek güzeldi fakat bir de kadınlar konusu vardı. Bizim mahallenin genç erkeklerinin asıl merakı o alandaydı. Herhalde her mahallenin genç erkekleri için durum öyleydi ama ben bizimkini biliyorum. Konuşmayı da dansı da daha ileri götürmek ancak kadınlarla mümkündü. Tabii bazı kadınlarla. Ama o bazı kadınlar nereden bulunacak? Gene romanlarda, hikayelerde, karikatürlerde rastlanan şen dul tipleri vardır. Dayalı döşeli dairelerde otururlar. Tanıştıktan ve biraz konuştuktan sonra size bizim eve gel de bir kahve iç derler. Siz de peki madem ısrar ediyorsun gelip bir kahve içeyim dersiniz. Onlara gerçek hayatta rastlamak kolay değildi. Hele bizim gibi henüz lise öğrencisi olan gençler için hiç değildi. Çare o merakı gidermenin yolunu profesyonel yerlerde aramaktı. Onlar da belliydi. Biri herkesin eşit veya eşite yakın muamele gördüğü genel evlerdi. Eski deyim de umumhaneler. Adları gibi umuma, herkese açık evler. Ötekiler de şehrin belirli semtlerine gizlenmiş olan özel evler. Birinciler o zaman Ankara'nın Bent Deresi semtinde tahtadan duvarla çevrili bir yerde toplanmıştı. Belediyece saptanan fiyatları fazla değildi. O zamanın parasıyla 2 liranın biraz üzerindeydi. Sanırım 235 kuruştu ya da 265 kuruştu. Fakat oraya girmenin bir güçlüğü vardı. Tahta duvardan içeriye açılan kapının başında güvenlik görevlileri beklerdi. Gelenlere hüviyet sorardı. 18 yaşından aşağı olanlar içeri alınmazdı. Gerçi bunu aşmanın yolları vardı ama biraz daha masraf gerektirirdi. Özel evlere gelince, onların telefon numaraları ve adresleri gizliydi. Tabii genellere göre çok lükslüler ve çok daha pahalıydılar. Oraları bir süre sonra akrabadan bir ağabeyin katkısıyla öğrenecektim. Benim artık büyüdüğümü göz önünde tutarak hayatın o yanlarını da bilmem gerektiği görüşündeydi. Tabii bundan bizim evdekilerin haberi olmayacaktı. Bir gün geldi dediğim yerleri gezdirdi, ziyaret usullerini, geleneklerini öğretti. Benzeri tecrübeleri mahalledeki bazı arkadaşlarım da geçirmişti. Ama oralardaki para karşılığı servis ilginç de olsa hiçbirimizin içine sinmiyordu. Her birimiz soruna başka bir çare arayıp bulmaya çalışıyorduk. En kestirme çareyi bir arkadaşımız bulmuştu. Daha doğrusu o değil de babası ona bulmuştu. Şehre yerleşmiş ama köy geleneklerine bağlı kalmış bir ağa tüccardı. Oğlunu 16 yaşına basar basmaz kendi köyünden 15 yaşında bir kızla evlendirdi. Zaten onu kendine yardımcı olarak çalıştırıp iş hayatında ilerletmek istiyordu. Liseyi bitirmesini de gerekli görmedi. Evi 2 katlı büyük tip bir evdi. Kız eve gelin geldi. Düğün köyde yapılmıştı, oraya gitmedik. Ama yeni evlilerin gelip mahalledeki eve yerleşmelerinden sonra annem ve babamla ziyaretlerine gittik. Böylece ilk evli arkadaşımın evine gitmiş oldum. 16 yaşındaydı ama artık büyük bir adam gibi görünüyordu. Eşine konuklarının kahve fincanını alsın, onlara çikolata tutsun diye talimat veriyordu. Bu evlenme olayının bizim mahalledeki yankılar arasında kendi durumuna çare arayıp da çaresiz kalan bir arkadaşımın yorumunu hatırlıyorum. Evli arkadaşımız bir gün eşiyle birlikte önümüzden geçiyordu. Bizi selamladılar, yürüdüler, gittiler. Bizim çaresiz gidenleri bir süre izledikten sonra gıptayla içini çekti. İşe bak birader dedi. Bizimkinin artık ne çalışacak dersi kaldı ne imtihanı, ne de kadın bulma ihtiyacı. Bu kızlar ve kadınlar konusunun Ankara'nın Bahçeli Evler semtindeki bizim mahallede 1948 yılındaki durumu böyleydi. Kızların yeri ayrı, kadınların yeri ayrıydı. İki işlevin aynı kişide birleşmesi için insanın konuştuğu kızla evlenmesi gerekirdi. Ama tabii 16 yaşında evlenen arkadaşımızın durumu bir istisnaydı. Mahallede geri kalanımız için önce tahsilini bitireceksin kuralı vardı. Üniversiteyi veya en kötü ihtimalle liseyi. Kaldı ki tahsil bitse bile insanın evlenme kararı verip uygulaması kolay değildi. Onun için gene zamana ihtiyaç vardı. Belli ki bu kadın bulma meselesi hepimiz için en az o vakte kadar güncelliğini sürdürecekti. Siyasetteki değişim. Tabii benim değişimimin göstergeleri her gün sakal tıraşı olmak, tarak taşımak gibi işlere alışmamdan ve kız kadın konularına ilgimin artmasından ibaret değildi. Siyasete olan merakım da eskisine göre artmıştı. Bendeki siyaset merakı eskiden de az sayılmazdı ama artık siyasal olayları eskisinden çok daha büyük bir ilgiyle izliyordum. Üzerlerinde şu yanlış, şu doğru diye kendi görüşümü oluşturmaya önem veriyordum. Bu her zaman kolay olmuyordu. Birçok konuda neyin yanlış, neyin doğru olduğuna karar vermek için birbirine karşıt görüşleri izlemek gerekiyordu. Hem gazeteleri daha dikkatli okumak hem de bunlar üzerinde başkalarıyla konuşup tartışmak gerekiyordu. Biz yeni gençler olarak tartışmayı demokrasinin gereği diye bellemiştik ve sevmiştik. Zaten devletin politikası da bunu teşvik eder hale gelmişti. Okullarda okul aile birlikleri kuruluyor, öğretim konusundaki kararların tartışmayla alınmasının kapısı açılıyordu. Bu birlikler öğrenci velileri arasında büyük ilgi, hatta biraz da heyecan uyandırmıştı. Birlik yönetimine seçilecek veli temsilcilerini belirlemek için kulis çalışmaları yapılıyordu. Bizim evde bu Örsan ile Gölden'in bahçeli evlerdeki okulu için önemliydi. Ben artık lise son sınıf öğrencisi olarak okul yolunun sonuna gelmiş sayılıyordum. Örsan ile Gülden ise ilkokuldan sonra gene aynı yerdeki ortaokulda okuyacaklardı. Onların öğrenimlerinin daha iyi olması için bu okul aile birliği işini ciddiye almak gerekiyordu. O görevi annem üstlendi. Öğretmenliğini sürdürmüyordu ama okul aile birliği çalışmalarına ve tartışmalarına veli sıfatıyla katılmayı hiç ihmal etmedi. Okul aile birliği sadece öğrencilerin öğrenim düzeniyle ilgilenmekle kalmıyordu. Onlar için öğrenim programı dışındaki kültürel etkinliklerin düzenlenmesine de katkıda bulunuyordu. Müzik dinletileri, resim sergileri, müsamereler gibi. Onlara kardeşlerim de katılıyordu. Ortaokul ve liselerde demokrasiye alıştırma önlemlerinin kapsamı daha genişti. Okulların konferans salonlarında öğrenciler için münazara denemeleri başlamıştı. Tabii bunlar partiler arası siyaset üzerine değil, genel konular üzerineydi. Yeni icatlar insanlığa mutluluk mu getirdi, mutsuzluk mu gibi klasik başlıklar altında düzenleniyorlardı. Ama bunlar katılanları ve izleyenleri resmi münazara salonlarının dışındaki siyasal tartışmalara da alıştırıyordu. İki. Siyaset ve mahallemiz. Başbakan Hasan Sak'a kaç kilodur? Kırmızı plakalı arabaların yeni sahipleri. İki bekar politikacı ile bir bekar genelkurmay başkanı. Asker böyle mesaj yazar mı? İnönü'nün mektubu. Diyarbakır karpuzu. Türkiye'de siyasetin 1948'deki manzarasını hatırlayalım. Cumhurbaşkanımız gene İsmet İnönü veya yaygın adıyla İsmet Paşa. Artık milli şef gibi bir ünvanı yok. CHP genel başkanlığındaki değişmezliği de yok. Seçimle değiştirilebilen bir demokrat lider olduğunu göstermeye çalışıyor. O yılki yaşı 64. Başbakanımız artık sertlik yanlısı diye bilinen Recep Peker değil, sertlerle ılımlar arasında ortada sayılan Hasan Sak'a. Başbakan yardımcısı olarak seçtiği Faik Ahmet Barutçu ile birlikte CHP'deki değişimin ilk önemli adımlarını atıyor. Gerçi kurduğu hükümet bir denge hükümeti. İçinde Peker'in eski kabinesinden kalan eski bakanlar da var. Ama Peker'i deviren 35'ler grubundan da yeni bakanlar var. İsmet Paşa'nın 35'leri desteklediği belli. 35'lerin önderi sayılmasa da en önde gelen ismi Profesör Nihat Erim'e İnönü'nün prensi deniliyor. Erim hükümete girmemiş fakat 35'ler grubundan birkaçı girmiş. O gruptakilerin ortak paydası Peker'in başbakanlıktan düşmesine yol açan oylamada çıkan 35 oydan birini kullanmış olmaları. Yoksa birçoğunun birçok konuda birbirleriyle görüş birliği yok. Fakat grup olarak iddiaları büyük. Kendilerine reformcu diyorlar. Reformdan anladıkları şeyler farklı da olsa o bayrak altında toplanabiliyorlar. Herkes görüyor ki çoğu genç olan o politikacılardan en azından bir kısmı partide ve hükümette giderek daha fazla yer alacak. Çünkü pratik politikada Demokrat Parti'ye karşı ılımlı ve uzlaşmacı bir tutum izlenmesinden yanalar. Yani İsmet Paşa'nın da 12 Temmuz 1947 beyannamesinden beri izlediği tutumdan yanalar. İsmet Paşa'nın partideki ağırlığı devam ettiğine göre belli ki o tutumu uygulamaya geçirmek yakın bir gelecekte onların işi olacak. Başbakan Hasan Sak'a 63 yaşında, Trabzonlu. Babamın hemşerisi ve saygı duyduğu bir dostu. Mülkiyeyi bitirmiş, ayrıca Paris'te okumuş, dönünce hocalık yapmış. Birinci meclisten beri milletvekili, Lozan'daki Türk heyetine katılmış, 9 defa bakan olmuş. Fakat iç politika polemiklerine karışmamış. Uzmanlık dalları olan iktisat ve dış politika alanlarında görev almış. Son 2 kabinenin de dışişleri bakanı. Ayrıca eleştirilere kızmamak gibi az rastlanılır bir özelliği var. Hatta keyfi yerindeyse bunları espri konusu yapmayı da ihmal etmiyor. Bir telgrafa verdiği cevap ünlü. Muhalefetteki Demokrat Parti'nin Trabzon'daki bir kongresinde hükümet eleştirilirken bir karar alınır. Başbakan Sakay'a şöyle bir telgraf gönderilir. Sen hemşerimizsin ama hükümet işleri iyi gitmiyor. Çekilmelisin. Sak'a buna çekilmek fiilinin ikinci anlamını esas alarak gene telgrafla şu cevabı verir. Arzunuza göre çekildim. Tam 85 kilo 100 gram geliyorum. CHP'de değişim yolundaki gelişmeler Hasan Sakan'ın bu sabırlı yöntemiyle devam ede dursun. Demokrat Parti'de de çalkantılar artıyor. Partide Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan'dan oluşan dört kurucular yönetimine karşı çıkan milletvekillerinin sayısı az değil. Bunlardan bir kısmı Mareşal Fevzi Çakmak'ın başkanlığı altında daha sert bir parti kurmak üzereler. Bu iki partili meclisin üç partili olması demek. Dört kurucuların bunu göze aldığı anlaşılıyor. Çünkü onlar da seçime giden yolda CHP'deki 35'ler gibi ılımlı ve uzlaşmacı bir politika izlemek istiyorlar. Gerginliği arttırmanın riskli olacağına inanıyorlar. Sertlik yanlarını ayak bağı olarak görüyorlar. Türk siyasetindeki değişimin iki büyük partideki genel niteliği böyle. İkisinin de yönetimleri demokratikleşme yolunda sertliği azaltmayı ve uzlaşmayı esas alıyor. Tabii aralarında zaman zaman yeni gerginlikler çıkacak, sertleşmeler gene de olacak. Ama bu genel gidiş 1950'deki genel seçime kadar değişmeyecek. Mahallemizdeki değişim. Mahallemizdeki değişim politikadaki değişime paralel. Yaşlıların yerine gençler, sertlerin yerine ılımlılar ön plana çıkıyor. Bizim sokakta iki ev ötemizdeki tek katlı eve taşınan İsmail Rüştü Aksal onlardan biri. Meclisin en gençlerinden. Nihat Erim'in öncülüğündeki 35'ler grubunda ve 35 yaşında. Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdikten sonra bürokraside hızla yükselmiş. Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı iken politikaya girmiş. Nihat Erim'in hemşerisi, o da Erim gibi Kocaeli milletvekili. Daha fazla demokratikleşmeden yana geleceğin bakan adayları arasında sayılıyor. Bir özelliği daha var, bekar. Annesinin ona kız baktığı söyleniyor. Bu da onu evlenme çağında kızı olan bazı aileler başta olmak üzere mahalledeki ilgi odağı haline getiriyor. Bakan olduktan sonra evlenecek de sonraları hükümette ve CHP'de önemli görevler alacak. 35'lerden bir başkası Bahçeli Evler'deki ilk kooperatifin iki katlı evlerinden birinde oturuyor. Sonradan ünü çok daha yaygınlaşacak olan Kasım Gülek. O da bekar ama o artık bakan. Hasan Saka hükümetine 35'ler grubundan alınan ilk bakanlardan biri. Hem de en önemli bakanlıklardan birinin bakanı, Bayındırlık Bakanı. Gülek Adanalı, babadan zengin. Yurt dışında Amerika'dan Almanya'ya kadar çeşitli ülkelerde okumuş, birkaç lisan biliyor. 35'lerin çok bilinen isimlerinden ama o grubun kilit ismi Nihat Erim'le arası pek iyi değil. Anlaşıldığına göre aralarında rekabet var. Bu ileride daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Gülek Aksal kadar genç değil, 43 yaşında. Ama Aksal gibi evlenme yolunda olduğuna dair işaretler yok. Gazeteciler ona evlenmeyi düşünmüyor musunuz sorusunu soruyorlar. İşte bakalım kısmet, şimdiye kadar fırsat olmadı, şimdi de işim çok gibi cevaplar veriyor. Bu cevaplar daha uzun süre aynı şekilde devam edecek. Sonunda Gülek'le evlenecek ama 15 yıl kadar bir zaman daha geçtikten sonra. Kasım Gülek'in bakan olması mahallemizde kırmızı plakalı araba sayısındaki eksilmeyi gideriyor. Çünkü geçen kitapta anlatmıştım. Bahçeli Evler'deki ünlü ve güçlü bakanımız İçişleri Bakanı Şükrü Sökmen Süver'di. Recep Peker hükümetinin en sert üyelerinden sayılırdı. Hasan Sakan'ın hükümetine alınmadı. Kırmızı plakalı makam arabası artık yok. Özel arabası da yok. Zaten kimin var ki? O da yeniden bizim bindiğimiz otobüslere biniyor. Ama onun makam arabası artık yoksa onun yerine Güley'in makam arabası var. Mahallemizin kırmızı plaka dengesi yeniden yerli yerinde. Sökmen Süer'de Gülek'le Bahçeli Evler'in ana caddesi sayılan otobüslerin geçtiği caddenin, şimdiki Azerbaycan Caddesi'nin üzerinde oturuyor. Sökmen Süer caddenin üst tarafında, Gülek alt tarafında. O caddede her gün bir bakan arabasının gelip geçmesi veya park edip beklemesi devam ediyor. Fakat arada eskiye göre şöyle bir fark var. Kasım Gülek 35'lerin en genci değil ama en genciymiş gibi görünüyor. Yollarda makam arabasını bırakıp tek başına uzun yürüyüşler yapıyor. En soğuk havalarda bile palto giymiyor. Her zaman enerjik, her zaman hareketli. Onun o yürüyüşleri sırasında bazen biz de görüyoruz. Makam arabasında çoğu defa makam bölümü boş olarak görüyoruz. Şoförü bakanının yürüyüşünü bitirip arabasına binmesini bekliyor. Bu sahneleri görenler görmeyenleri anlatıyor. Gülek giderek daha popülerleşen bir politikacı olarak anılıyor. Başkanın atlı sporu. Mahallemizin bir başka makam arabasının kaderi de Gülek'inkine benziyor. Makamın sahibi arabasını zaman zaman şoförüyle yalnız bırakıp gidiyor. Ama yürüyerek değil, atla gidiyor. Kendisi siyasetçi değil fakat devlet bürokrasisinin en üst mevkilerinden birinde. Genelkurmay Başkanı. Kazım Orbay'ın Ankara cinayeti yüzünden ayrılışından sonra yerine geçen Orgeneral Salih Omurtak. Salih Omurtak 1910'da Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Trablusgarp Savaşı'na, 1. Dünya Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Omurtak soyadını Atatürk koymuş. Gerekçesini bazılarına yaptığı gibi bir kağıda yazıp kendisine vermiş. Fotokopisinde görüldüğü gibi şunu yazmış: General Salih, General S. Omurtak olmuştur. Kemal Atatürk, 12-12-1934. Omurtak Tuna Bulgar Türklerinin büyük krallarının adıydı. Onun büyük Türk olduğu Madara kıyılarında şimdi okunan yazılardan anlaşılmıştır. Omurtak'ta otobüslerin geçtiği ana caddede oturanlardan. Caddenin üst tarafında Şükrü Sökmen Süer'in evine yakın bir evi var. O zamanlar Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının bugünkü gibi özel lojmanları yok. Belki kira bedeli olarak bir ödenek alıyorlar, kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Salih Omurtak da Gülek gibi bekar. Ablasıyla birlikte Eski Bahçeli Evler Kooperatifi'nin o evini daha önce edinmişler. Orada birlikte oturuyorlar. Omurtak'ı makam arabasıyla geçerken de görüyoruz ama daha çok Balgat'a giden, o zamanki boş arazinin üzerinde atla giderken görüyoruz. Arkasında gene ata binmiş askerler de bulunuyor. Omurtak Paşa şapkasını sağına yatırarak giyiyor. Yaşına göre enerjik görünüşlü bir paşa. Zaman zaman çapkınlık yaptığı da söyleniyor. Yeğeninin oğlu kardeşim Örsan'la yaşıt. Şimdiki değerli mimar Doruk Pamir. Ben de Örsan'la arkadaşlıklarından tanıyorum. Sonradan bana o ata binişlerin hikayesini anlattı. Şöyleymiş: Salih Omurtak'a doktorları sağlığını koruması için spor yapmasını tavsiye etmişler. Doruk Pamir'in babası da ünlü bir askeri doktor. İsmet Paşa'nın cumhurbaşkanlığı sırasında devamlı hekimliğini yapan Zeki Hakkı Pamir. O da bu tavsiyeye katılmış. Omurtak'ın bu işe aklı yatmış ama nasıl bir spor yapacak? O zamanki 50 yaşın üstündeki subayların aklına spor denilince binicilikten başka bir şey gelmiyor. Gençlikleri at üstüne geçmiş. Omurtak da madem spor yapmalıymışım öyleyse ata bineyim demiş ve sabahları makamına giderken atla gitmeye karar vermiş. Fakat iş bu kararın uygulamasına gelince bir sorun çıkmış. Genelkurmay Başkanı'nın yaveri var. Yaverin de mahiyetinde askerler var. Paşa makam arabasıyla giderken yaverin yeri paşanın arabası. Ona hiç ara vermeden refakat etmek zorunda. Mahiyetteki erler de ikinci bir arabayla onları izleyecekler. Usul böyle. Bu protokolün atla gidişe uygulanması nasıl olacak? Düşünülmüş eski atlı zamanların usulü hatırlanarak şöyle bir düzen kurulmuş. Paşa ata binip önden giderken yaver de atla onun hemen sol arkasından gidecek. Mahiyetteki erler de ikizin arkasından gene atla ve süvari birliği düzeniyle ilerleyecekler. Salih Paşa Balgat'a giden Bozkır'da bizim de gördüğümüz mahiyetli ata binişleriyle meğer makamına gidermiş. Gerçi gidiş yolunun bir kısmı belirttik, Ankara'nın Bozkır'ındaki boş arazi. Fakat orası bitince bakanlıklar semtinde asfalt yolları da geliniyor. Paşa başlangıçta oradan da aynı düzen içinde geçermiş. Fakat bunu fazla sürdürmemiş.